Felsefe Açıklarından. Hazırlayan ve sunanlar
Yılmaz Murat Bilecan ve Ahmet Rifat Ödül.
Herkese merhabalar. Ben Yılmaz Murat Bilecan.
Ben Rifat Ödül. Bugün Açık Radyo'da yeni bir programa başlıyoruz. Her hafta bu saatlerde Açık Radyo'da Felsefe Açıklarından adlı programımızla sizlerle birlikte olacağız. Bu ilk buluşmamızda kısaca program hakkında bilgi vererek başlayalım istersen Yılmaz.
Evet, bu program nasıl doğdu? Sevgili Rıfat'la bizim epeyce eski, uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz var. Bu dostluğumuzu yaşamaya da devam ediyoruz. İki felsefeci olarak biz bir araya geldiğimizde zaman zaman üzerinde sohbet ettiğimiz, konuştuğumuz konuları bu program çerçevesine sığdırmaya ve böyle bir program yapmaya karar verdik. Hareket noktamız bu oldu aslında. Tabii bizim bu sohbetlerimizin sizler için ilgi çekeceğini umudunu da taşıyoruz.
Teşekkür ederim Yılmaz'cığım, beni dostluğuna payelendirdiğin için. Programın adı Neden Felsefe Açıklarından? Felsefe yaygın olarak belli bir mesafede durulması, çok yaklaşılmaması, derinlere dalınmaması gereken bir uğraş olarak algılanıyor.
Biz de açıklardan derken bunu mu kastettik acaba? Yani derin felsefeye biraz mesafeli durmak, böyle bir şey istedik mi acaba?
Şimdi programın yayın süresini düşündüğümüz zaman belki gerçekten istedik. Ama bu tabii daha çok açıklarda dolaşmak istemekten ziyade sürekli olarak hep açıkta kalacağımız anlamına da gelmiyor. Zaman zaman felsefe kıyılarına demirleyip derinliklere dalmayı düşünüyoruz açıkçası.
Açıklardan derken şöyle bir amaç da vardı sanki, örtük bir halde de olsa. Biz daha çok güncel konular üzerinde durmaya çalışıyoruz, durmak istiyoruz daha doğrusu. Ama bunu yaparken de sık sık felsefe tarihine, filozoflara uzanalım ve onların perspektifinden bakmaya çalışalım istedik. Bu anlamda bir yandan ilk çağdan başlayarak filozofları, yani onların nasıl düşündüklerini, nasıl bir sistemleri olduklarını hatırlamak da istiyoruz aslında. Bir anlamda felsefe tarihine bir yolculuğu da içerecek programımız.
Programın adı da çok felsefi çağrışımlara açık. O anlaşılıyor.
Felsefenin kendisi gibi, felsefe açıklarından da aslında üzerinde konuşulabilecek bir konu herhalde.
Evet. Evet Yılmaz'cığım. Şimdi bu programda biz ne yapmak istiyoruz? Aslında yavaş yavaş konuyla ilgili açıklamalara dalabiliriz. İlk programımızın konusu Sokrates ve bu hafta kendimize Sokrates bir kahraman mıydı sorusunu seçtik. Neden Sokrates ve neden bu soru?
Neden Sokrates? Sokrates aslında felsefeye ilgi duyan, felsefe nedir sorusunu soran herkesin hemen hemen karşılaştığı ilk figür. Bu figür aslında felsefenin bir anlamda en popüler figürü, en bilinen figürü, felsefenin ta en başından beri bilinen ve sonraki bütün filozofların ele aldığı, üzerine konuştuğu bir kişilik.
Platon'un burada bir rolü var mı? Ne dersin?
Platon'un çok büyük rolü var tabii. Çünkü Sokrates'in hiçbir şey yazmadığını biliyoruz. Sokrates'i bize taşıyan en önemli kişilerden biri Platon. Sokrates felsefe tarihinde mitleşmiş bir figür aynı zamanda. Hakkında evet, birçok efsane anlatılan, birçok hikayeler anlatılan bir kişilik. Platon'un burada şöyle bir önemi de var. Platon'un filozofu ilk tanımlamaya çalışan kişi olduğunu biliyoruz ve Sokrates Platon'un tanımlamasına böyle çok uygun bir filozof tiplemesi aslında. Ve Sokrates'in belki bu programımızın ilk programımıza konu olmasının bir diğer nedeni de günümüzde de Sokrates'in o mit olarak varlığını hala sürdürüyor gibi görünüyor olması. Çok geniş bir yelpazede Sokrates hep kullanılan bir figür. Onun bazı sözleri mesela hemen ilk akla gelen sorgulanmayan bir hayat yaşanmaya değmez. Yani evet. Bunu duymayan yoktur ya da işte Sokrates'in savunmada kendisini benzettiği at sineği benzetmesi, bu da birçok değişik siyasi çevrenin ya da ideolojik çevrenin kullandığı çok kullanışlı bir figür Sokrates bu anlamda.
Bir de bu sözünü ettiğin motto, hani sorgulanmamış bir yaşam yaşanmaya değmez ve at sineği benzetmesi ya da baldıran zehri içmek gibi metaforlar aslında birbirine zıt ideolojilerin de alıntıladığı bir metafor. O da çok ilginç bence. Evet, sonra Sokrates aynı zamanda günümüzde de hala bir takım tiyatro metinlerine kaynaklık eden bir kişi olma özelliği de gösteriyor. Tiyatro oyunlarında hala.
Bunlar,
bir de yani şöyle bir ilginç metafor var. İsa ile karşılaştırılıyor. Çok ilginç. Çünkü yaşam koşullarına bakıldığında çok olumsuz koşullarda sürdürmüşler yaşamlarını. Fakat o olumsuzluklara rağmen çok büyük etkilerde var dünya tarihi üzerinde. İkisi de yaşarken çok az öğrencisi olmuş. Herhangi bir şey yazmamışlar. Sadece onların yaşamına tanıklık edenler var ve onların anlattıklarından ve yazdıklarından biliyoruz onları. Sonra öğrencileri, yani İsa'nın ve Sokrates'in öğrencileri hocalarının düşüncelerini yaymak üzere okullar kurmuşlar. İlginç olan şey Sokrates adına bu okulların söylemleri, öğretileri çok farklı noktalara savrulmuş. Örnek Kinikler, Kirene okulu, Epikurosçular, Stoa okulu gibi okullara baktığımızda Sokratesçilik çok başka nitelikler kazanmış gibi görünüyor açıkçası.
Evet, bu başka başka kanallardan bize kadar gelmiş bir figür. Ve bütün bunlara baktığımız zaman, özellikle de yaşamıyla ilgili bu efsanevi anlatımlara baktığımız zaman hakikaten de Sokrates bir kahraman gibi duruyor. Kahraman nedir desek kendi kendimize, aslında kahraman biz herkesin şey yapamadığı, tepki karşı duramadığı ya da bir engelle karşılaştığı zaman bocaladığı bir noktada öne atılan, cesurca davranışlar sergileyen kişi anlıyoruz. Sokrates'e baktığımız zaman Sokrates'te cesaretin bütün şeyi var, görünümleri. Gerçekten de cesurca davranıyor Sokrates yaşadığı koşullarda. Hem var olan değerlere, hem o anki geçerli yapıya karşı.
Siyasi otoriteye.
Cesurca duruyor, evet, otoriteye evet. Karşı gelebiliyor. Kendisini çok iyi savunabiliyor buna karşı. Bir anlamda Sokrates aslında kendisine de karşı, belki de birazdan bunu daha iyi açma fırsatımız olacak. Sokrates'e bu açılardan bütünsel olarak baktığımız zaman gerçekten de bir kahraman gibi karşımıza çıkıyor.
Çıkıyor, evet, öyle duruyor ve bunu hani düşünceleriyle ve yaşamıyla ortaya koyması açısından da aslında erdem açısından, erdemi ortaya koymak açısından kahramanlık niteliğine bu erdem kavramında eklemek Sokrates sayesinde mümkün hale geliyor. Şimdi burada yaşamına bakmaya başladığımızda onun hiçbir şey bilmeyen bir kişi olarak kendini ifade etmesi, bir bilgisiz olarak ifade etmesinden başlayabiliriz. Şimdi bu hani bilgisiz olmak, hiçbir şey bilmiyor olmak, bildiğin bir şey varsa hiçbir şey bilmediğindir mottosuyla felsefe yapmaya başlamak yöntemini aslında ilginç hale getiriyor. Nasıl bir yöntemle felsefe yapıyor Sokrates?
Aslında bir başlangıcı var tabii bunun. Yani Sokrates'i bu yola iten bir başlangıç. Onu da yine Platon'un meşhur Sokrates'in Savunması adlı metninde buluyoruz. Sokrates'in ağzıyla yazılmış bir metin bu tabii. Sokrates kendisini savunuyor ve orada diyor ki benim yakın dostum Kerefon, Delfi tapınağındaki kahine, bu yeryüzünde Sokrates'ten daha bilge biri var mı diye sorar. Ve kahin, soru da ilginç bu arada. Yani yeryüzünün en bilge kişisi kimdir diye bir soru değil bu. Sokrates'ten daha bilge biri var mı? Belki de bu soru üzerine de düşünmek lazım diye soruyor. Kahinin cevabı şu oluyor. Hayır, bu yeryüzünde yaşayan en bilge kişi Sokrates'tir diye. Bu Sokrates'i bir arayışa sürüklüyor tabii. Ya gerçekten de böyle bir bilgi karşısında şunu yapıyor Sokrates. Bu ne kadar doğru? Ben gerçekten de bilge miyim? Bunu anlamak için de belli bir yola giriyor, bir arayışa giriyor. Kâhini ya doğrulayacak ya da kâhinin yanıldığını gösterecek.
Aslında sıradan bir ölümlü için kâhinin kehaneti son derece yeterli. Senin bilgi olduğunu bir kâhin söylemişse bunun üstüne gitmek çok da anlamlı olmaz. Fakat bu Sokrates'i harekete geçiriyor ve felsefi anlamda yeterince ateşleyici bir güç. Peki Sokrates bu araştırmayı nasıl yapacak? Dolayısıyla bilge olmaya en yakın adaylar kim ki onlar? İşte devlet adamları, şairler, zanaatkarlar. Görüşüyor onlarla, onları sınıyor, sorguya çekiyor ve hiçbir gözünü budaktan sakınmadan neredeyse. Fakat elde ettiği sonuç şu ki bu insanlar aslında her şeyi bildiklerini zannediyorlar fakat hiçbir şey bilmiyorlar. Burada şöyle bir ikilem var. Şimdi her şeyi bildiğini sanmak bir tarafta duruyor ve hiçbir şeyi bilmemek bir tarafta duruyor.
Ya burada bilgi kavramına yeni bir içerik katıyor aslında Sokrates. Bunun altını çizmek lazım herhalde. Sokrates'in bilgi dediği şey bizim işte gündelik yaşamda aldığımız bilgi ya da bilimsel bilgi türünden bir bilgi değil. Hayatın daha zor problemlerine yönelik soruların karşılığı olan bir bilgi. Böyle bir farklılaşma var Sokrates'te. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Yine Sokrates'in aldığı tutumu anlamak için Şölen diyaloğundan bir anekdot söz konusu. Yani bilgi anlayışındaki bu farklılığı daha iyi kavrayabilelim diye. Şölen'e Sokrates geç kalır çünkü tefekküre dalmıştır. Ev sahibi Agaton der ki Sokrates'e, Sokrates kapıdan göründüğünde, gel yanıma otur, böylece senden bana bir bilgi akışı olabilsin, ben de senden faydalanayım der. Sokrates buna güler ve şöyle bir cevap verir. Bilgi doludan boşa doğru akabilen bir şey olsaydı ne büyük mutluluk olurdu bu. Şimdi ya burada çok net olarak bilgi konusunda bir farklılık görüyoruz. Bilgi aktarılan bir şey değil. Zaten Sokrates'in bilgiden anladığı şey de bu değil. Bizim gündelik hayatta birbirimize verdiğimiz gündelik bilgiler değil. Cevabı kolay bulunmayan, bizim felsefi sorular olarak adlandırabileceğimiz türden.
Yani mesela böyle adaletin ne olduğu, insanın nasıl mutlu olabileceği.
İsaret nedir, iyi nedir, nasıl mutlu olunur gibi sorular. Ki bu soruların cevabı zaten o kadar kolay olmadığı gibi kişiden kişiye de çok değişebilen sorular.
Hala da yanıtladığımızı söyleyemeyiz sanki. Bu burada Sokrates'in ortaya koyduğu şey aslında sanıyorum ki bilginin aktarılan bir şey olduğunu reddetmek. Sokrates kendisinin hiçbir şey bilmediğini söylüyor. Aynı zamanda buradaki yöntemine de bir vurgu yapıyor. Onun insanlara bilgi aktarmak gibi bir derdi yok. Sonuçta öğrencileriyle girdiği tartışmalarda onların sorularına yanıt vermiyor. Tersine onlardan bir şeyleri almaya çalışıyor. Onlardan bir şeyler öğrenmek istiyor gibi. Bu sayede ironiyi kullanarak, yani alaycı bir yolla onların bilgisiz olduğunu göstererek ama bu yoldan da vazgeçmeden içlerindeki cevheri ortaya koymaya doğru onları yöneltiyor. Ve onlardan öğreneceği bir şeyler var sürekli olarak.
Burada
gibi geliyor.
Evet, burada belki de şu soruyu sorabiliriz. Sokrates aslında biliyor da bu üslubundan dolayı bilmiyor gibi mi görünüyor? Aslında öyle bir şey yok. Yani gerçekten Sokrates hiçbir şey bilmiyor.
Bilmiyor.
Bilmiyor. Yani bunun bildiğine dair hiçbir ibareyle karşılaşmıyoruz. Çünkü Platon'un diyaloglarının hemen hemen tamamında başrolde Sokrates var. Ve Sokrates işte insanların hiçbir şey bilmediklerini gösteriyor onlara. Hem de böyle suratlarına çarpa çarpa gösteriyor. Ama bunun sonunda peki sen ne biliyorsun, sen söyle noktasına gelindiğinde Sokrates hiçbir şey söylememiş oluyor ve Platon'un diyaloğu böylece bitiyor. Böyle
kapanış abi.
Da insanı kendi kendisiyle
baş başa bırakıp
buyurun siz çözün. Çünkü gerçekten de Sokrates'te bilgi denen şey insanların sahip olduğu bir şey değil, tam tersine insanlarda kışkırtılması gereken bir şey.
Uyandırılması
gereken bir şey, evet, çok güzel söyledin. Platon'u hatırlayalım hemen. Platon'da bilgi hatırlamaktır.
Evet.
Bu anlamda Sokrates hocasıyla bir, pardon, Platon hocasına bir benzerlik gösterir ama aslında Sokrates'in bu noktada görüşleri farklıdır. Yani Platon'da bilgi hatırlamaktır derken kişinin hatırlaması biraz daha pasif bir şey. Ama Sokrates'te böyle bir tamam dur ve kendi kendine hatırla gibi bir durum yok. Tam tersine Sokrates kışkırtıyor, üstüne gidiyor, kurcalıyor ve diyor ki sen kendini kurcala, kendinle uğraş ve bulabileceğin bir bilgi varsa oralardan bul çıkar. Bulamıyorsan da en azından az önce söylediğimiz noktaya dönüyoruz. Bilmediğinin farkına var ve o noktada dur.
Dur, evet. Öyle bir tercihte bulun gibi. Sonuçta hani Platon'un standart bir skalası var tabii bizim ulaşmamızı istediği. Fakat Sokrates'te öyle bir standart ulaşılması gereken noktalar yok gibi görünüyor. Şimdi bu çelişkiye düşme, işte bilgiyi bulmanın adeta olanaksız olduğu gibi açılardan bireyler tabii kendilerine yönelecekler ve çelişkiler içerisinde şaşkınlıklar içerisinde kalacaklar. Şimdi Sokrates'in bu yaratmış olduğu durumu şölenin sonunda Alkibiades Sokrates'le ilgili şöyle saptamalar yapıyor. Diyor ki şimdi normal olarak bireyleri sınıflandırabileceğimiz değişik tipler vardır. Örneğin diyor Homeros'un anlattığı çağlardaki Akileus gibi, çağdaşlarımızdan Spartalı Brasidas gibi soylu ve cesur büyük generaller. Ya da Homeros'un anlatımındaki Nestor gibi, günümüzde Perikles gibi güzel konuşan ve uyanık devlet adamları gibi tanımlar yapıyor. Sokrates'i sınıflandırmaya gelince bunun imkansız olduğunu söylüyor. Onu başka hiçbir adamla karşılaştıramayız diyor. Belki Sienoslara ya da Satirlere benzetebiliriz. Yani yarı tanrı, yarı insan olan varlıklar, yarı hayvan olan varlıklar. Sokrates atopostur. Yani tuhaftır, ölçüsüzdür, saçmadır, sınıflandırılamazdır ve yoldan çıkarıcıdır diyor.
Yoldan çıkarıcı gerçekten de. Sokrates'le diyaloğa giren kişi vay haline onun demek belki de yerinde olacak. Evet. Adeta bir yarılma yaşıyor ve bir tarafıyla Sokrates'le özdeşleşiyor ve özdeşleştiği Sokrates öbür tarafıyla sıkı bir kavgaya tutuşuyor. Ve Sokrates bunu yaparken özellikle savunmasında yine vurguladığı bir noktaya dikkat çekmek isterim. Bunu işte para, pul, mal, mülk gibi kaygılarla yapmıyor. Yani toplum önünde hitabette başarı kazanmakla ilgili olarak yapmıyor. Bunları savunmasında bizzat kendisi ifade ediyor. Siyasi bir takım ayrıcalıklar için yapmıyor. Ben kendimi bu yola diyor. Sadece ve sadece sizin aklınızı kullanmanız ve kendinizle ilgilenmeniz için yaptım diyor. Ve bunu büyük bir iyilik olarak görüyor. Size en büyük iyiliği yapıyorum. Bu da nedir? Sürekli olarak şunu tekrar ediyorum. Kendinizle ilgilenin. Değil mi?
Yani aslında buradaki adanmışlık duygusu bunu ne rağmen yapıyor? Yani buradaki amaç ne? Bu adanmışlığın Sokrates için getirisi nedir diye düşünebiliriz.
Bu da çok ilginç bir nokta. Niye yapıyor bunu?
Evet.
Koskoca Sokrates'sin, yani nedir derdin? Biraz bunu değişelim istersen.
Evet, çünkü burada şey var, hani tamamlanmış bir varlık değil Sokrates. Aslında kendini tamamlamak konusunda, ki bunun da mümkün olmadığını biliyor. Tamamlamanın mümkün olmayışının farkında. Dolayısıyla bilen bir varlık değil. Dolayısıyla onun dışa dönmesi, diğer insanları sorgulaması aynı zamanda kendi hakikatini ortaya çıkarabilmek konusunda da onu motive edici bir şey. Sonuçta davranışlarıyla beraber, hem söz hem davranışlarıyla beraber bu sorgulamayı sonuna kadar götürerek, yani olabildiğince bunu gerçekleştirerek ortaya koyuyor. Adanmışlığının mantığında bu var ve elinden gelen de bu. Yani ahlaki görev olarak bunu ortaya koyuyor aslında.
Ve bunu bir şey gibi yapıyor değil mi? Bir görev bilinciyle.
Aynen.
Sağlam bir görev bilinciyle yapıyor bunu. Peki neden yapıyor? Senin de söylediğin gibi aslında çok da bunun somut bir gerekçesi yok. Bir karşılık sunmuyor bize. Ben şu nedenle işte kendimi böyle bir şeye adadım diye bir şeyi yok. Bazen görevi tanrıların verdiğini düşünüyor kendisine. Hı hı. Ve bu görev bilinci öyle bir işte, halde ki işte ölüm cezasına çarptırıldığı zaman kaçıp kurtulacakken bunu yapmayı reddediyor ve sonunu hepimiz biliyoruz.
Şimdi burada tabii yani kaçabilir, kendi içine dönebilir, kapanabilir, fakat zaten böyle bir figür değil. Tam tersine sitenin içerisinde, yaşamın içerisinde evli, aile kurmuş, işte çocukları olan, herkesle her yerde konuşan, keyfine, içkisine de düşkün bir keyif adamı ve çok cesur bir asker. Asla kendi içine kapanmıyor. Merleau-Ponty Sokrates için şunu diyor, onun eylemi bağlamında. Sokrates bir insanın tek başına doğru olamayacağını düşünüyordu. Çünkü insan doğruluğu tek başına yaşıyorsa o artık doğru değildir. Çıkış noktası olarak Merleau-Ponty bunu söylüyor. Onun için yani kaygıları aslında sitenin yaşamıyla ve başkalarıyla ilgili kaygıları beraberinde taşıyor.
Yaşadığı dünyanın hem içinde hem de dışında diyebiliriz aslında. Özetle felsefe yapmak denen şeyin de bu olduğunu görüyoruz. Hayatla bağları koparmadan hem içinde olmak hem de dışında olmak. Ama bunun Sokrates için anlamı birazcık da yaşamla felsefe arasında kurulan bağ. Bu Sokrates için ahlaksal bir tutum halinde. Onun ahlaksal tavrı ve Sokrates'in felsefe tarihinde bir ahlak filozofu olarak anılmasının da temel nedeni gibi.
Ya daha önce de konuştuk bu ebelik rolü. Sonuçta ebelik rolünün amacı aslında insanlarda var olduğunu düşündüğü iyiliği ortaya çıkartmak. Ve biliyoruz işte iyilik hayatın en büyük ödülü. Ve onun bağlamında bilgiyle çok bağdaşmış bir kavram, iyilik kavramı. Sonuçta diyor ki kimse bilerek kötülük yapmaz. Kötülük varsa bu cehalettendir.
Bilgi son derece erdemdir, değil mi?
Bilgi erdemdir. Evet, doğru, bilgi erdemdir.
Yollardan biri bilgi erdemdir. Evet.
Bilgi yoksa insanın mutluluğu sürdürebilmesi, mutluluğa ulaşması ve onu sürdürmesi zaten mümkün değildir. Peki Yılmaz'cığım, şimdi geldiğimiz noktada yeniden Sokrates'i kahramanlık açısından değerlendirirsek, o cesur bir kahraman mıdır? Kierkegaard'ın şöyle bir saptaması var. Sokrates'i anlamanın en iyi yolu diyor, ona hiçbir borcumuzun olmadığını anlamaktır. Bilinen anlamıyla kahraman bizi hani kendine borçlu kılan bir modelken, kurtarıcıyken Sokrates böyle bir kahraman değil. Yani bizi böyle kendi kendine borçlu kılan bir kişi değil. O bizi kendi dünyamızda baş başa bırakan bir figür. Ne dersin?
Tabii bu noktada Sokrates'in kahramanlığının farkı da ortaya çıkıyor. Belki de Sokrates'ten bizim çıkarabileceğimiz programımızın da sonuna geliyoruz. Onun hayatından bizim çıkarabileceğimiz anlamı belki de bununla ifade edebiliriz. Yani bizim için ne anlamı var Sokrates'in günümüzde? Felsefi teoriler üreten filozofları bir yana bırakırsak, sıradan insanlar olarak bizim için ne anlamı var? Aslında bu felsefi teoriler üretmenin ötesinde bir filozof gibi yaşamak. Yani iyi ve ahlaklı bir yaşam sürmenin yolu nedir? Bunu başarmanın yolu nedir? Bu konuda kendimize dönüp kendimizi sorgulamamız ve bunun
vazgeçmeden
olarak da evet pratikte adımlar atmamız lazım. Bunun sözde kalmaması lazım diyerek bitirebiliriz belki.
Evet, felsefeyi dışarıda bırakmadan bir hayatı sürdürebilmemiz gerekiyor. fikir.
Evet. Evet. Haftaya yeni bir konuda felsefe açıklarında buluşmak üzere. Hoşça kalın diyelim.
Hoşça kalın.